Ayrım 14.
Konu 29. Güçsüzler yurdu üzerine. Bir insan hiçbir şeyi olmadığı için değil, çalışmadığı için yoksul sayılır. Hiç malı olmadığı halde çalışan kişi, çalışmadığı halde 100 ekü geliri olan kişi kadar mutludur. Hiç malı olmadığı halde bir zanaatı olan kişi, 10 dönüm toprağı olan, yaşamak için de bu toprağı işleyen kişiden daha yoksul sayılmaz. Zanaatını çocuklarına miras olarak bırakan bir işçi, onlara sayılarıyla orantılı olarak artan bir mülk bırakmış demektir. Yaşamak için 10 dönüm toprağı olup da bunları çocuklarına bölen bir insan için aynı şeyi söyleyemeyiz. Ticaretle geçinen ülkelerde çoğu insanların yaşamak için sadece zanaatları vardır. Böyle yerlerde hükümet çoğu zaman ihtiyarların, hastaların ve yetimlerin yardımına koşmak zorunda kalır. Tam manasıyla gelişmiş bir devlet bu yardımı yine zanaatlardan sağlar. Kimi kişileri ellerinden gelen işlerde çalıştırır, kimi kişilere de çalışmayı öğretir ki bu da bir çeşit iş demektir. Sokakta çıplak dolaşan bir adama 5-10 para vermekle devlet kendine düşen görevi yapmış sayılmaz. Çünkü devlet bütün vatandaşlara yiyecek içecek, mevsimlere göre yiyecekle, sağlığa aykırı olmayan bir yaşayış tarzı sağlamak zorundadır. Ülkesinde niçin güçsüzler yurdu açmadığını soranlara Aurangzeb, ülkemdeki insanları öylesine zengin edeceğim ki güçsüzler yurduna gerek kalmayacak diye cevap verirmiş. Dipnot, Mongol hükümdarlarının en ünlüsü 1659'dan 1707'ye kadar hüküm sürmüştür. Oysa önce ülkemi zenginleştireceğim, sonra güçsüzler yurdu açacağım demesi gerekirdi. Bir ülkenin zenginliği orada birçok endüstrinin gelişmesini gerektirir. Bunca ticaret dalından bir tanesi gün gelir pekala zayıf düşebilir. Sonunda o dalın işçileri geçici de olsa bir süre için sıkıntıda kalabilirler. İşte o zaman ister milletin ıstırabını gidermek için olsun, ister milletin baş kaldırmasını önlemek için olsun, devletin süratle yardıma koşması gerekir. Bu gibi hallerde salt sefaleti gidermek için güçsüzler yurduna ya da ona benzer bir kuruma ihtiyaç duyulur. Ama millet yoksulsa o zaman özel yoksulluk genel sefaletten doğar. Adeta genel sefaletin kendisi olur. Yeryüzündeki güçsüzler yurdunun tümünü bir araya getirseniz bu özel sefaleti yok edemezsiniz. Tersine güçsüzler yurdunun ilham ettiği tembellik, genel yoksulluğu dolayısıyla özel yoksulluğu büsbütün arttırır. İngiliz kilisesini yenilemek isteyen 8. Henry, tembel bir toplum olan başkalarını da tembellik aşılayan papaz sınıfını ortadan kaldırmakla işe başladı. Kralın hakkı vardı. Konuksever olan papazlar, soylu ya da burjuva sınıfından bir sürü işsiz güçsüz insanın o manastır senin, bu manastır benim deyip dolaşmalarına sebep oluyorlardı. Nasıl ki soylular manastırlarda yaşamak olanağı buluyorlarsa, aşağı tabakadan halk da güçsüzler yurdunda yaşamak olanağını öyle buluyorlardı. Kral bunları da yok etti. Bu değişikliklerden sonradır ki İngiltere'de ticaret ve endüstri kafası iyicene gelişmek olanağını buldu. Roma'da çalışanlar, zanaat sahibi olanlar, çiftçiler, toprağı işleyenler, ticaretle uğraşanlar dışında herkes güçsüzler yurdu sayesinde mutluluğa ulaşmıştır. Zengin milletlerin güçsüzler yurduna ihtiyacı olur demiştim. Çünkü servet her an tehlikeye düşebilir o çeşit ülkelerde. Ama orada da yine devamlı kurumlar yerine gelip geçici yardımların daha iyi olduğu kanısına varılmıştır. Felaket geçicidir. Yardımın da aynı nitelikte olması gerekir. Özel kazaya uygulansın yeter. 5. Bölüm 24. Kitap. Her ülkede kurulu dinin gerek uygulanmasıyla gerek dogmalarıyla ilgili kanunlar üzerine. Konu 1. Genel olarak dinler üzerine. Nasıl ki kişi daha az kesif olan karanlıklarla, daha az derin olan uçurumlar üzerinde yargıda bulunabilirse, sahte dinler arasında da toplumun yararına en uygun olan dinleri arayıp bulabilir. Yani insanları öteki dünyada mutluluğa ulaştırmayı amaç edinen dinleri değil de bu dünyada insanların mutluluğuna en çok yardım eden dinleri arayıp bulabilir demek istiyorum. Şu halde ben mevcut dinleri medeni hayata getirdikleri iyilikle orantılı olarak inceleyeceğim. Kökleri ister gökyüzünde olsun ister yeryüzünde. Ben bir tanrı bilimci değil de politik bir yazar olarak okuyucunun karşısına çıktığım için bu kitabımda pekala yalnız bir görüş tarzına göre gerçek olan bazı şeyler bulunabilir. Bu şeyleri ben üstün gerçeklerle olan ilgileri yönünden ele almış değilim de ondan. Gerçek dine gelince burada da politik çıkarları hiçbir zaman dinin üstünde tutmadığımı, salt ikisini birleştirmeye çalıştığımı her insaflı okuyucu hemen görüp anlar. Birleştirmek içinse ikisini de iyice bilmek gerekir. İnsanlara birbirinizi sevin diyen Hristiyan dini hiç kuşku yok ki her milletin çok iyi politik kanunlarıyla çok iyi medeni kanunları olmasını ister. İnsanların dinden sonra birbirlerine verip alabilecekleri en büyük nimet bu iki kanundur da ondan. Konu 2. Bayle'in bir paradoksu. Dipnot: Pierre Bayle, 1647'de doğup 1706'da ölen Fransız yazarı. Diksiyoner Historik adlı kitabıyla 18. yüzyılın fikir özgürlüğünü hazırlamıştır. Monsieur Bayle putlara tapmaktansa dinsiz olmanın daha iyi olacağını ispatladığını iddia ediyor. Yani başka bir deyimle kötü bir dine girmenin hiçbir dine girmekten daha tehlikeli olacağını anlatmak istiyor. Bana kötü insan diyecekleri yerde yok böyle bir insan demelerini tercih ederim diyor Monsieur Bayle. Bu doğrudan doğruya bir safsatadır. Çünkü şu ya da bu adamın var olduğuna inanmak insanlığa hiçbir çıkar sağlamaz. Tanrı'nın varlığına inanmaksa son derece yararlıdır. Onun yokluğuna inanmanın arkasından hemen bizim özgürlüğümüz fikri gelir. Böyle bir fikri edinmek gücünden yoksunsak o zaman da başkaldırma fikri gelir. Her zaman bastırıcı olmadığından, dinin baskı altında tutmak için bir araç olmadığını söylemek, medeni kanunların da baskı altında tutmak için bir araç olmadığını söylemek demektir. Dinin yeryüzüne getirdiği iyiliklerden hiç söz etmeden, salt ettiği kötülükleri büyük bir kitapta bir bir saymak, ona karşı kötü bir şekilde muhakeme yürütmek demektir. Yeryüzünde medeni kanunların saltanat idaresi ile cumhuriyet idaresinin ettiği kötülükleri saymaya kalksam korkunç şeyler söylerim. İnsanların bir dini olmayabilir. Bu hükümdarların da bir dini olmasına gerek yoktur demek değildir. Toplum kanunlarından korkmayanların kendi kendilerine edinebilecekleri biricik freni hükümdarların yok etmeleri hiç faydalı olmaz da ondan. Dinini seven ve ondan korkan bir hükümdar, kendisini okşayan bir el ya da teskin eden bir ses karşısında boyun eğen bir aslandır. Dinden korkup da ondan nefret eden kişi, gelip geçenlerin üzerine atılmasını önleyen zinciri dişleriyle kemiren vahşi hayvanlar gibidir. Hiç dini olmayan kişi ise, özgürlüğünü ancak parçalayıp yuttuğu zaman anlayabilen o korkunç hayvandır. Bir insanın ya da bir toplumun mensup olduğu dini kötüye kullanması mı, yoksa hiç dini olmaması mı daha iyi? Mesele bunu bilmekte değil. Mesele daha az kötü olan hangisi, dini insanların ara sıra kötüye kullanması mı, yoksa insan toplumlarında hiçbir dinin bulunmaması mı? İşte bunu bilmekte. Tanrısızlığın uyandırdığı dehşeti azaltmak için çoğu zaman puta tapmaya aşırı derecede yükleniriz. Eskilerin bazı kötülükler için dua etmeleri, o kötülükleri sevdiklerini değil, tersine onlardan nefret ettiklerini gösterir. Lakedemonyalılar, korku için bir mihrap diktikleri zaman, o yiğit milletin amacı ondan, savaş esnasında bütün Lakedemonyalıların kalplerine girmesini istemek değildi. Bazı tanrılardan suç ilham etmemesi, bazılarından da suçu kişiden uzaklaştırması istenirdi. Konu 3. Ilımlı hükümetin Hristiyan dinine, istibdat idaresinin de Müslüman dinine daha uygun olduğuna dair. Hristiyan dini arı istibdattan çok uzaktır. Yumuşaklık İncil'de öylesine salık verilir ki Hristiyan dini müstebit hükümdarın gerek adaletini uygularken gerek memleketini idare ederken kullanacağı zora kökünden aykırı düşer. Hristiyan dini çok evliliği yasak ettiği için hükümdarlar daha az kapanık, tebaalarına daha yakın, sözün kısası daha insan olarak yaşarlar. Kanun çıkarmaya daha elverişli olurlar, her şeyi yapamayacaklarını daha iyi hissederler. Müslüman hükümdarlar bir yandan öldürüp bir yandan ölürlerken, Hristiyanlarda din hükümdarları daha az sıkılgan bir hale sokar. Dolayısıyla da daha az zalim olmalarını sağlar. Hükümdar tebaasına, teba da hükümdarına güvenir. Ne güzel şey değil mi? Amacı öteki dünyada bizi mutluluğa ulaştırmak olan Hristiyanlık, bu dünyada da bizi mutluluğa ulaştırır. Arazisinin büyüklüğüne, ikliminin kötülüğüne rağmen Habeşistan'da istibdat idaresinin yerleşmesini önleyen Hristiyan dini olmuştur. Avrupa'daki geleneklerle kanunları Afrika'nın göbeğine götüren de yine Hristiyanlık olmuştur. Habeş veliahtının idare ettiği bir bölge vardır. Bu prens orada tebaasına sevgiyle bağlılığın ne olduğunu iyice göstermektedir. Hemen onun yakınında Sennar kralının çocuklarını hapsetmesine İslam dininin göz yumduğunu görüyoruz. Dipnot: Sennar, Afrika'da Nil Irmağı'nın yukarı bölümünün suladığı bir ülke olan Nübya'nın en büyük şehri. Kral ölünce meclis tahta çıkacak olandan gayrısının boynunu vurdurur. Bir yandan Yunanlı ve Romalı kral ve şeflerin devamlı olarak öldürüldüklerini, öte yandan aynı şeflerin şehirleri yakıp yıktıklarını, sürüyle insan öldürdüklerini, Timur Lenk'le Cengiz'in Asya'yı baştan başa yakıp yıktığını gözlerinizin önüne getirin. O zaman görürsünüz ki Hristiyanlık hükümet konusunda politik bir hukukun doğmasına, savaşta ise insanlığın sonsuz bir şükranla karşılayacağı bir devletler hukuku meydana getirmesine sebep olmuştur. Savaştan yenik çıkan milletlere hayat gibi, özgürlük gibi, kanun gibi, mal gibi ve nihayet gurura kapılmamak şartıyla din gibi en büyük nimetleri bırakanın sözünü ettiğimiz devletler hukuku olduğunu görürüz. Bugünkü Avrupa'da milletler müstebit ve askeri bir kisveye bürünen Roma İmparatorluğundaki milletlerle ordular kadar ya da ordu birlikleri kadar birbirlerinden ayrı değillerdir. Çünkü o çağda bir yandan ordular birbirleriyle dövüştüler, öte yandan da askerlerin şehirleri yağma etmelerine, toprağı da aralarında bölmelerine müsaade ederlerdi. Dipnot: Böyle bir şey ileri sürmekle Montesquieu bir misyoner olduğunu göstermek istiyor. Tarafsız değildir, çağının filozoflarına ipucu veriyor. Konu 4. Hristiyan dininin özelliği ile Müslüman dininin özelliğinden doğan sonuçlar. Kişi Hristiyan dininin özelliği ile Müslüman dininin özelliğini inceledi mi, başka herhangi bir incelemeye başvurmadan muhakkak birini kabul, ötekini reddetmeli. Çünkü bir dinin apaçıklığını biz gerçek olmasından çok insanların mizacına aşıladığı yumuşaklıkta buluruz. Dinin istilacı bir peygamber tarafından ortaya atılmış olması insanlık için bir felakettir. Yalnız kılıçtan ve kalkandan söz eden Müslüman dini, kurulmasını sağlayan aynı yıkıcı zihniyetle insanları etkilemektedir. Çoban krallardan biri olan Sabako'nun hikayesi çok hoştur bu konuda. Teba tanrısı rüyasında ona görünmüş ve Mısır'daki bütün rahipleri öldürmesini buyurmuş. Bunun üzerine çoban her zamanki buyruklarına aykırı bir buyruk veren tanrıların artık hükümdarlık etmesini istemediklerine hükmetmiş, başını alıp Habeşistan'a gitmiş. Dipnot: Bu konu Montesquieu'nun tarafsız olmadığını daha iyi gösterir. Konu 5. Katolik mezhebinin saltanat idaresiyle, Protestan mezhebinin ise cumhuriyet idaresiyle daha iyi bağdaşacağı üzerine. Bir din bir devlet içinde doğar ve gelişirse, genel olarak o devletin hükümet şeklini işler. Çünkü o dini alıp başkalarına devreden kişiler, içinde yaşadıkları ülkedeki idare şeklinden başka bir idare şekli bilmezler. Hristiyan dini bundan 200 yıl önce kendisini Katolik, Protestanlık diye ayıran o korkunç olayla karşılaştığı zaman, kuzeyde yaşayanlar Protestanlığı, güneyde yaşayanlarsa Katolikliği benimsediler. Çünkü kuzeyde yaşayanlarda öteden beri güneyde yaşayanlarda olmayan bir bağımsızlık, bir özgürlük kafası vardır. Gözle görünür bir şefi olmayan dinse böylece şefi olan dinden daha uygun düşer, iklimin telkin ettiği bağımsızlığa. Protestanlığın yerleştiği ülkelerde bile devrimler politik alanda olmuştur. Büyük hükümdarları kendinden yana alan Luther, eğer dış ülkelerde de üstünlük sağlayacaklarına inandırmamış olsaydı, salt dini otorite bağışlamakla kandıramazdı onları. Cumhuriyetlerde yaşayan insanları ya da saltanat idarelerinde gölgede kalmış burjuvaları kendinden yana olan Calvin, pekala üstün mevkilerle rütbeler dağıtmayabilirdi. Bu iki mezhepten her biri kendisini daha üstün görebilirdi. Calvinizm, İsa'nın söylediklerine daha uygun bir şekilde davrandığı için, Lüteryanizm ise havarilerin davranışlarına daha uygun bir şekilde davrandığı için. Konu 6. Bayle'nin başka bir paradoksu üzerine. Monsieur Bayle, bütün dinleri küçümsedikten sonra Hristiyan dinini de baltalıyor. Gerçek Hristiyanların devamlı bir devlet kuramayacaklarını ileri sürmek cesaretini gösteriyor. Neden kuramayacaklarmış? Pekala kurarlar. Her biri görevini iyice anlayan, hepsini yerine getirmek için de canla başla çalışan bir yurttaş olurdu. Doğal savunma hukukunu iyice anlardı, dine borçlu olduğuna ne kadar inanırsa, vatana da o ölçüde borçlu olduğuna inanırdı. İyice kalbine yerleşen Hristiyanlık ilkeleri, saltanat idarelerinin aşıladığı sahte şeref duygusundan, cumhuriyetçilerin telkin ettiği o insanca erdemlerden, istibdat idarelerinin ilham ettiği o hayvanca korkudan çok daha kuvvetli olurdu. O büyük adamı kendi dininin ruhunu yanlış anlamış olmakla, Hristiyanlığın yerleşmesinde verilen emirlerle Hristiyanlığın kendisini, İncil'deki derslerle öğütleri birbirinden ayıramamış olmakla suçlamak insanın tuhafına gidiyor. Kanun yapıcı, kanun verecek yerde öğüt verdiyse, bunu öğütleri kanunlar gibi düzenli olduğu takdirde, kanunlarının ruhuna aykırı hareket edeceğini sezmiş olduğu için yapmıştır. Konu 7. Dinde eksiksizlik kanunları üzerine. İnsanların zekaya hitap eden kanunları öğüt değil ders vermeli. Yüreğe hitap etmek için atılmış olan dinse az ders çok öğüt vermeli. Örneğin din bir takım kurallar ortaya attı mı bunu kişi iyi olsun diye değil çok iyi olsun diye yapar. İyinin değil kusursuzun ne olduğunu göstermek için yapar. O zaman bu kuralların kanun değil öğüt şeklinde belirmesi gerekir. Çünkü kusursuzluk ne insanların ne de nesnelerin tümüne şamil olabilir. Üstelik bunlar kanun şeklinde olsaydı, ilk kanunlara riayet ettirmek için daha bir sürü kanun çıkarmak gerekirdi. Bekarlık, Hristiyanlığın bir öğüdüdür. Bu öğüdü bir sınıf insan için kanun şekline sokunca, bu kanuna riayet ettirmek için her gün yeni yeni kanunlar çıkarmak zorunda kalındı. Kanun yapıcı, kusursuzluğu sevenlerin öğüt olarak yapmaktan hoşlanacakları bir şeyi ders olarak bütün insanlara yaptırmaya kalkınca hem kendisini yordu hem de toplumu. Konu 8. Ahlak kanunlarının din kanunları ile olan uygunluğu üzerine. Tanrı'nın ilham etmediği bir dini benimsemek bahtsızlığına uğramış bir ülkede, bu dinin ahlakla bağdaşması her zaman için zorunlu bir şeydir. Çünkü din sahte de olsa insanların birbirlerine karşı duyacakları güvenin en kuvvetli kaynağıdır. Pegu'da yaşayanların dinindeki temel noktalar şunlardır. Birbirinizi öldürmeyeceksiniz, hırsızlık etmeyeceksiniz, uygunsuz hareketlerden kaçınacaksınız, İnsanın hoşuna gitmeyecek bir harekette bulunmayacak, tersine ona elinizden gelen iyiliği edeceksiniz. Hangi dinde olursa olsun bu sayede kişinin kurtulacağına inanırlar. Gururlu ve yoksul olmalarına rağmen bu insanların zavallılara karşı büyük bir acıma duygusu beslemeleri de işte bundan ileri gelir. Konu 9. Esenler üzerine. Dipnot: Esenler ya da Esenyenler, ahlak kurallarının ağırlığıyla tanınmış bir Yahudi tarikatı. Esenler, insanlara karşı adaletten ayrılmayacaklarına, herhangi bir buyruğa uymak söz konusu bile olsa, kimseye kötülük etmeyeceklerine, haksızlık edenlerden nefret edeceklerine, herkese güveneceklerine, buyururken bile alçak gönüllülüğü elden bırakmayacaklarına, her zaman gerçekten yana olacaklarına, yasak işlerle uğraşıp para kazanmayacaklarına ant içerlerdi. Konu 10. Stoacılar üzerine. Eskilerdeki çeşitli felsefe görüşlerinin her birini bir din olarak ele almak mümkündür. Bunların arasından ilkeleri insana en yakın olan görüş, iyi insan yetiştirmeyi amaç edinen görüş, muhakkak ki Stoacı görüştür. Ben kendi hesabıma bir an Hristiyan olduğumu unutabilseydim, Zenon okulunun yıkılmasını insanlığın başına gelebilecek felaketler arasına sokmaktan kendimi alamazdım. Bu görüş yalnız gerçekten büyük olan duyguları aşırı bir hale sokardı. Örneğin zevklerin de acıların da küçümsenmesi gibi. İnsanın yurttaş olmasını, büyük adamların ortaya çıkmasını, büyük imparatorların sivrilmesini sağlayan hep bu görüştü. Bilinen gerçekleri bir an için bir yana bırakıp bütün doğada bir araştırma yapın. Antoninlerden daha büyük bir varlıkla karşılaşmanıza olanak yoktur. Julien'den sonra bile, burada Julien'in adını seçmem, onun Hristiyan dinini inkar etmesini hoş karşıladığımı göstermez. Evet, Julien'den sonra bile insanları daha iyi yönetecek bir hükümdar gelmemiştir yeryüzüne. Stoacılar mal ve mülkü, insanların verdiği rütbeleri, acıyı, üzüntüyü, zevki küçümsedikleri zaman tek amaçları insanları mutluluğa ulaştırmak, toplum hayatının gerektirdiği görevleri yerine getirmekti. İçlerinde bulunduğuna inandıkları kutsal ruhu, insan türünün mutluluğuna göz kulak olan her çeşit koruyucu melek olarak görürlerdi. Toplum için doğmuş olan Stoacılar, kaderlerinin toplum için çalışmaktan ibaret olduğuna inanırlardı. Bunun karşılığını kendi içlerinde buldukları için de topluma azıcık olsun yük olmazlardı. Yalnız felsefi görüşleri sayesinde mutluluğa ulaşan Stoacılar, başkalarının mutlu olmasıyla kendi mutluluklarının artacağına inanırlardı. Konu 11. Kendi içine dalma üzerine. İnsanlar türlerini devam ettirmek, yiyip içmek, giyinip kuşanmak, toplum hayatının gerektirdiği şeylerin tümünü yapmak için yeryüzüne geldiklerinden, din onlara kendi içlerine kapanıp düşünmeleri için pek öyle fırsat vermemeli. Müslümanlar alışkanlık yüzünden daha çok kendi iç dünyalarına kapanırlar. Günde 5 kere dua ederler, her defasında da bu dünyaya ait şeyleri arkalarına attıklarını gösteren bir harekette bulunurlar. Bu da onları iç dünyalarına kapanmaya alıştırır. Buna bir de kesin alın yazısına olan inançları yüzünden dünya nimetlerine karşı duydukları aldırmazlığı katarsanız bu konuda iyice aydınlanmış olursunuz. Hem zaten hükümetin sertliği, arazi mülkiyeti üzerine çıkartılan kanunların kötülüğü gibi nedenler, onlardaki bu aldırmazlığı körükler, içlerinde bir kararsızlık uyandırırsa millet mahvolmuş demektir. Gebrilerin dini eskiden İran'ı bir hayli geliştirmiş, istibdat idaresinin kötülüklerini yok etmişti. Bugünse Müslüman dini bu ülkeyi yıkmaktadır. Dipnot: Gebriler ya da Parsisler, Zerdüşt dininin ateşe tapanlarıdır. Konu 12. Cezalar üzerine. Cezalar tembellik fikriyle değil iş fikriyle, kusursuzluk fikriyle değil iyilik fikriyle, cimrilik fikriyle değil azla yetinme fikriyle birleşirse daha iyi olur. Konu 13. Ödenmesi olanaksız suçlar. Cicero'nun Romalı din adamlarının kitaplarından alıp naklettiği bir bölümden Romalılarda ödenmesi olanaksız suçlar olduğunu öğreniyoruz. Zosim, Konstantin'in Hristiyanlığı kabulündeki nedenleri büsbütün kötüleyecek olan hikayesini anlatırken, Julien de Sezar'la adlı kitabında bu din değiştirmeyle alay ederken, hep ödenmesi olanaksız suçlara dayanırlar. Dipnot, Zosim'e göre Konstantin 326 yılında kaynanasının yanlış bir suçlaması üzerine hapsettirdiği Crispus'un ölümüne sebep olduğu için kendisini affettirmek amacıyla Hristiyan olmuştur. Oysa Konstantin'in Hristiyan dinini kabul edişi 312 yılına rastlar.